Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık'ta. Bu akşam yine önemli bir meseleyi konuşmaya çalışacağız. Bunun muhabbetini yapacağız. Hocam, eşler arası kavganın bir aslında bir anatomisi var. Sizin çizdiğiniz bir döngü var. Bu döngüden biraz bahsetmek isterim bu akşam. Dinleyenlerimizle paylaşalım istiyorum. Tabi buna belki evlilikte sık yaşanan sorunlardan başlayıp sonra ya bir uzlaşmazlık nasıl seyrediyor? Tartışma, evet. Yıkıcı kavga, o sizin çizdiğiniz bir yol var. O yola nasıl giriliyor? O yollardan nasıl çıkılabilir? Kısacası, özetle. Evet. Bunu biraz açalım istiyorum.
Şimdi bu döngü evlilik terapilerinde sık gördüğüm öyküleri yan yana koyarak, ya burada bir tarz var, aynı şekilde seyreden bir tarz var, bir ardışık süreç var, fark etmemle oluştu. Şöyle bir süreç var Feyzullah, diyelim ki eşler kendi aralarında bir sorun yaşadı. Tamam, bir sorun yaşadı. Bu sorun burada kalabilir, bir uzlaşmazlık bu, bir sorun bu. Veya diyelim ki bu bir tartışmaya dönebilir. Olabilir. Eşler tartışma zorunlu değil ama nadir de değil. Olabilecek bir şey. Bazı eşler bunu tartışma sonrasında ya tatlıya bağlıyorlar ya idare edebiliyorlar vaziyeti ve burada kalıyorlar. Fakat bazı çiftler tartışmadan bir sonraki adıma gidip kavgaya dönüşüyorlar. Uzlaşmazlık vardı, tartıştılar. Bir kısmı tartışmadan kavgaya döndü. Bir kısmı kavga halini makul tutup, adına kavga diyeceğiz ama yine de makul deyip burada durdurabiliyorlar, buradan çıkabiliyorlar. Fakat bir kısmı adına yakıcı kavga dediğimiz, içinde artık birbirine hakaret, küfür, şiddet içeren ve sonuçlar itibariyle de İşte küslük, eve yatak terk etme, evden ayrılma gibi sonuçların olabildiği bir hale dönüyorlar. Yani bir süreç var burada. Bir uzlaşmazlıktan başlayan bir şey. Orada bitebilirdi, bitmedi. Tartışmaya döndü. Orada bitebilirdi, bitmedi. Kavgaya döndü. Orada bitebilirdi, bitmedi. Yıkıcı kavgaya döndü. Yıkıcı kavgadan sonra da hala bitebilirdi. İşte küslük, yatak ayırma, evden uzaklaşma gibi bir hale dönüyor. Şimdi bence, benim kanaatim, eşlerin bu sorundan başlayan yıkıcı kavgaya giden süreçler açısından kendi evliliklerinde ne olup bittiğine bakmaları ve bunu bir yerde durdurabilecek beceri kazanmaları elzem. Eğer eşler bu süreç kendileri nasıl yaşıyor bunu fark ederlerse ve bunu bir yerde durdurabilecek, bu kısır döngüden, o süreçten çıkabilecek bir beceri kazanabilirlerse evliliklerine çok büyük bir katkı sağlamış olurlar. Biz de hani ister evlilik eğitimlerinde bunu öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi istersen geriye dönüp yani bu aşamaları
tek tek biraz açalım.
Açalım.
Evet hocam.
Şimdi uzlaşmazlık dediğimiz şey ne? Sorun dediğimiz, uzlaşmazlık dediğimiz şey ne? İki insan bir arada yaşıyor. Ayrı kökenlerden gelmiş, ayrı ailelerden yetişmiş, ayrı genetik şeyleri olan, kısmen kültürleri benzer veya farklı olan iki ayrı insan teki bir araya geliyor ve çok yakın bir ilişki içinde oluyor. Evlilik ilişkisi gerçekten de iki insanın olabileceği en yakın ilişkidir. Yani ruhunuz ve bedenlerinizin iç içe girdiği olabilecek en yakın insan ilişkilerinden biridir. Hani daha yakını ne olur ki? Herhalde yok.
Evet.
Şimdi bu kadar yakın bir ilişki ve beraberinde bir hayat sorumluluk paylaşıyorsunuz. Bir takım farklı bakış açılarının, sorun dediğimiz şeylerin olması neredeyse kaçınılmaz gibi.
Tırnak içinde çıkar çatışmasının olmaması mümkün değil.
Mümkün değil. Veya bakış açısı farklılığının olmaması mümkün değil. İki ayrı kişi kendi bakış açısıyla bakıyor. Sanki uzlaşmazlık dediğimiz şey, farklı olma hali kaçınılmaz. Ha bu kaçınılmaz olan şey bazılarında diyelim ki işte haftada 5 tane yaşanır, bazılarında 95 tane yaşanır. Evet. Yani bunun farklılığı arasında fark var. İlla bazı eşler burada da çok az miktarda bir uzlaşma. Ama sonuçta sıfır olması denen bir şey doğanın doğaya aykırı bir şey. Böyle bir şey yok. Az veya çok olacak. Nereden olacak? Yani çocukların yetiştirilmesinin içinde olacak. Hafta sonu nasıl geçirilecek üzerinden olacak. Ev işlerinin yapılması konusunda olacak. Birbirlerinin aileleri üzerinden olacak. Para meselesi olacak. Olacak. Yani liste büyük. Şimdi bazı çiftler bir şekilde bu olduğu zaman dertlerini ifade ediyorlar. Diğer tarafta birbirini dinliyor. İyi senaryo söylerim. Hani biz mutlu evliliklerde çalışıyoruz ya, böyle oluyor. Ya hanım ya bey diyor. İşte ben şöyle şöyle düşündüm, şöyle hissettim, şöyle üzüldüm. Ya keşke şöyle olmasını diledim. Diğeri de dinliyor, bir cevap veriyor. Bir uzlaşmayla bir yerden çıkıyorlar. İyi ihtimal. Bazıları daha buradan sert başlıyor. Hani uzlaşmazlığı ortaya koyarken. Baştan sert bir giriş yapıyor. Kızgın, öfkeli bir ses tonuyla giriyor. Daha tartışacakları meseleden birbirlerini eleştirmeye başlıyorlar. Tak diye artık uzlaşmazlık sorun olan şey tak diye tartışmaya geçiyor. Şimdi uzlaşmazlığın konuşmasıyla tartışmanın arasındaki fark ne? Uzlaşmazlıktaki konuşmada makuliyet var. Kişi meseleyi kendi bakış açısıyla gündeme getiriyor. Diğer taraf eşim ne demeye çalışıyor, dinliyor. Kendilerince ya bir orta yol buluyorlar ya olabilir deyip geçiştiriyorlar şeyi. Hani bir alta şey yapmıyorlar da tolere ediyorlar bu kadar farklılığı veya bir çözüm yolu buluyorlar. Bir şey tartışmaya döndüğü zaman tartışma diyebilmemiz için içinde artık bir eleştiri, hatta bir suçlamaya dönüşmesi ve karşıdakine negatif duyguların da harekete geçmesi, biraz öfkenin harekete geçmesi, biraz yoğun hüznün harekete geçmesi artık şey yapıyorlar.
Yani karşılıklı atışma.
Atışmaya dönüyor. Uzlaşmazlıkta mesele kendi aralarında bir sorun var. Sorunu çözmeye çalışan bir konuşma tarzları var. Ama tartışmada artık o makuliyet kaybolmuş. Herkes kendi bakış açısını şey yapmaya çalışıyor, savunuyor. Diğerine kabul ettirmeye çalışıyor. Haklı haksızlık ikilemine girmiş durumdalar. Herkes kendi pozisyonunda ısrarcı. Ve bunu yaparken de birbirlerini pek dinlemiyorlar. Ve hatta birbirlerini incitecek sözler de söylemeye başlıyorlar. Negatif duygular göndermeye başlıyorlar.
İlk tuzak kim haklı meselesinden aynen doğuyor. Öyle. İlk öyle tuzağa düşüyoruz. Sonra kendi bakış açımı kabul ettirmek, kendimi haklı çıkarmaya çalışıyorum. Karşı tarafta kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Hatta hocam şöyle de oluyor mu? Sonra o meseleden çıkıyoruz. Zihin geçmişe dönüyor. Geçmişte eşimizin yaptığı benzer bir durumdaki hatayı bulup çıkarıp onunla yüzleştirmeye çalışıyoruz. O da savunmacılık. O da bizim yaptığımızı söylüyor. Başka konulara sıçrıyor.
Bir geçmişe, de karakterine saldırmaya başlıyorsun.
Herhalde kavga da orada başlıyor gibi. Kavga dediğimiz şey bu sefer karakter kişilik meselesi araya girince de kavga.
Kavgada yani benim bunların sınırları böyle birbirinden hani çok bir kapı açılır bir kapı kapanırın düzeyinde değil.
Gidip geliyor değil mi?
Bir şey geçişli bir şey. Ama mesela ben ne hale gelmişse artık bu şeydir, kavgadır dersek bir numaralı şey bence fena sözler. Yani artık diyelim ki birbirini çok fena incitecek sözler söylemişse. Yani sen işte şöyle birinin tekisin. Sen her zaman aşırı bir karakterine yönelik genelleme var ise.
Etiketlemeler, genellemeler.
İçinde bağırma, çağırma var ise. Artık çünkü kavga hali artık pozisyonunu savunmanın da ötesinde karşıdakine zarar vermeye, haddini bindirmeye yönelik bir şey. Tartışmada bir şekilde kendi pozisyonunu savunuyorsun. O ne kadar haklı olduğunu, onun pozisyonunun zayıf olduğunu veya bu böyle bir şey var. Kavgada artık o değil. Kavgada haddini bildiriyorsun.
Haddini bildirme. Çünkü ben kendimi tehdit altında hissediyorum. Saldırılmış hissediyorum. Karşımdaki eşim değil de bir düşmanmışçasına görebiliyorum. Tehdit altında ben hissedince de zihin onu o şekilde algılayınca da bir tehlike, bir tehdit. Bu sefer adrenalin salgılamaya başlıyor. Evet. Bu adrenalinle ben tünel bakışına giriyorum. Kendimi haklı çıkaracak ya da savunacak ya da bu tehlikeyi savuşturup bertaraf edecek bir kaç savaş mekanizmasına dönüyorum. Bu böyle bir mekanizma içerisinde de tek yapmam gereken o kavgayı kazanmak ya da o ortamdan kaçıp kurtulmak.
Aynen öyle.
Bedenim bir takım değişimlere uğruyor, fiziksel değişimlere uğruyor. Kalp atışlarım hızlanıyor, nefes alışverişlerim değişiyor. Hatta deriz ya kan beynime sıçradı diye. Bazı vücudumun belli yerlerinden kanlar çekilip kaslarıma hücum ediyor. Ciğerlerim genişliyor. Terlemeye başlıyorum, bazen titremeye başlıyorum. Uyuşmalar gerçekleşiyor. Bunları hissetmenin kendisi de bu sefer öfkemi ve kaygımı artırıyor. Derken iki tarafta bu hale girince artık orada uzlaşmak neredeyse imkansız, konuşmak neredeyse imkansız hale geliyor. Orada zaten yapılması gereken bazı meseleler.
Aynen anlattığın güzel, oldukça güzel tanımladın. Aynen bu. Kavganın artık tartışmadan farkı iki bedenin savaş moduna geçmesi, o bedenin anlattığın gibi aşırı aktive olması artık kavga hali bu. Yani sokakta olsa bu, işte hani iki insanın birbiriyle yaptığı şeyin, o üzerine yürümesinin aslında ki eşler arasındaki olan versiyonu bu. Sözle fena halde yapıyorsun. Yıkıcı kavga dediğimiz şey ise bunun bir ötesi artık. Yıkıcılıkta içine fiziksel şiddet karışıyor.
Hem sözel hem fiziksel hem psikolojik yani şiddetin siz, girdiği.
Ben bence belki artık hani küfür, fiziksel şiddet. Biz kavganın normal şeyde azıcık sözel şiddet oluyor zaten de. Yıkıcı kavgada artık fiziksel şiddet de dayanıyor, şey yapıyor. Yani o öfke haline girmiş olmaktan veya artık bedenin freninin patlamış olmasından veya gizli artık o kontrol edilebilen ama artık kontrol edilemeyen şiddet eğiliminin açığa çıkmasından eşler birbirini itmeden, birbirinin sıkmadan, birbirine vurmaya kadar bir dizi halin oluşmasına, yani içinde küfür ve fiziksel şiddet ve nefret duyguları, öyle şeyler söylüyorsun ki yani onu da ailesini de artık yüze bakamayacak cümleler söyleme haline de yıkıcı kavga diyoruz.
Da kavga bir durulsa da kişinin zihninde kalıcı etkiler yapacak. İşte bir sakinleşme ortamı olduğunda da kişi zihninden o duyduğu kelimeleri, cümleleri ve gördüğü muameleyi düşünerek derin bir kırgınlık, küskünlük evresi başlıyor. Evet. Hani geçmiş olsa bile bunu hatırlıyor insanlar. Bana böyle demişti, böyle yapmıştı diye. Hatta sonradan karşısına tekrar çıkarabiliyor.
Bu evliliklere kayıt olarak geçiyor.
Kayıt.
Yani sıradan tartışma, belki kavga bile kayıt geçmiyor. Ama hani çok kavga, az kavga ederiz, çok kavga ederiz diye geçiyor. Fakat bu yıkıcı kavga evlilik kaydına geçiyor. Kişilerin zihninde bir unutulmayan olay, yara açılmış olay. Hani olsa bile diyelim insanlar kendine faça atar sonra kesilir bir yeri iz olur ya.
Evet.
Bu evlilik yaraları oluşturan bir şey. Yıkıcı kavga haline gelmiş çiftler de sonuçlar itibariyle de ağır oluyor. Yani ya birbirinden tamamen en hafif şekliyle küsüyorlar. Küsme gerçi her aşamada olabilecek bir şey. Ama bu ağır küsme. Yıkıcı kavgada yatak ayırma çok yaygın bir şey.
Evi terk etme.
Evi terk etme çok yaygın bir şey. Ailelerin devreye girmesi çok yaygın bir şey. Polisin devreye girmesi çok yaygın bir şey. Hani rezalet diyebileceğimiz artık karı koca arasında olan şeyin herkes tarafından bilindiği, herkese artık açık hale geldiği, kolunun komşunun duyduğu, akrabaların duyduğu, anne babaların devreye girdiği, işte bir miktar eşlerin ayrı olduğu bir hale gelmiş olması artık yıkıcı kavga.
Evet. Tabii yıkıcı kavga Dakikadan önceki o büyük tartışma meselesinde hani biz kaç savaş mekanizmasından bahsettik ki hocam. Şimdi belki dinleyenler zihinlerinden şunu geçirebilir. Yani tamam ben bağırıyorum, çağırıyorum da eşim öyle hani sanki hiçbir şey olmamış gibi bana bakıyor. Konuşmuyor. Bana cevap vermiyor. Yani onunki nasıl bir savaş mekanizması? Aslında o sırada ben de diyorum ki eşinize bir nabız ölçer bir şey bağlasak, bir alet bağlasak onun da nabzını yüzün üzerinde attığını çok rahatlıkla görebiliriz. Bazen de kişiler böyle zamanlarda donup kalıyorlar. Yani belki tartışmadan kaçmak, kavganın büyümemesi için zihnimizin, beynimizin yaptığı başka bir normal mekanizma da dona kalma mekanizması. Kişi o anda sanki hiçbir bir duygusu yokmuş gibi beyin onu böyle bir şey altına alıyor. Yani bir duyguları bir sıfırlıyor. Sanki sigortanın şalterin atması için. Çünkü daha fazla stres yüklenirse kişi buna sanki dayanamayacak gibi hissedip beyin bir önlem alıyor. Ve kişiyi ortamdan disosiye yani ayırıyor. Bunu gören kişi de yani bu adam beni dinlemiyor. Yani çünkü niye adam diyorum? Genelde erkeklere bu çok oluyor.
%80.
%80 erkeklerin şeyi böyle tartışmalar sırasında böyle durup kalmaktır, dona kalmaktır ve bir duvar örmektir. Ama bunu gören eşler ya eşim beni umursamıyor. Ben bu kadar dil döküyorum ya da bu kadar bağırıyorum. Hiçbir ses, hiçbir seda yok, hiçbir çıt yok. Beni umursamıyor, ilgilenmiyor. Söylediklerimi kale almıyor. Duvar örmüş gibi. Bunu görünce daha da öfkeleniyorlar. Belki bu mekanizmayı da bilmek o yüzden şey olabilir. Yani o sırada aslında her ikisinin de sakinleşmeye ihtiyacı var. Karşıdaki kişi erkek özellikle sakin görünebilir ama aslında hiç de sakin değil.
Şimdi tam da bu, hani buna talep uzaklaşma diyorduk.
Evet.
Orada yapmamız gereken şey bu üstüne gidenin dur demesi. Diğerini de biraz çekildikten sonra bir dönem geriye dönmesi o. Tam da anlattığın gibi içe kapanan, sessiz gibi görünen, duvar örmüş gibi görünen kişinin içinde aslında fırtınalar kopuyor.
Fırtınalar kopuyor.
Kopuyor ama dışa yansımıyor bu. Şimdi tam da bu. Eğer biz diyelim ki bir uzlaşmazlık veya sorun, bunun tartışma aşaması, kavga ve yıkıcı kavga sonrasında da işte evden ayrılma orayı da bir paket gibi düşünürsek, aslında her biri için bir takım müdahaleler önerebiliriz. Evlilik eğitimlerinde, mutlu evlilik atölyesinde tam da bunu yapıyoruz. Şimdi birinci aşamada sorun varsa bir kere eşlerin tekrarlayan sorunları vardır. Dikkat ederlerse aslında en sık tartışma çıkan meselelerin isterlerse bir listesini yapabilirler.
Hatta biz o tekrar bir hatırlatalım. Yani dünya üzerinde tüm evliliklerde en sık rastlanan bazı sorunlar vardı. Araya gitmeden önce onları da hatırlatalım. Ondan sonra araya isterseniz gidelim ve yeni konuyu orada geçelim. Hani ailelerle ilişkilerin nasıl olacağı meselesi olabilir. Çocukların nasıl yetiştirileceği, eğitimlerin nasıl olacağı, çocukların yani nasıl bakılacağı meselesinden olabilir anlaşmazlıklar. Ev işlerinin nasıl yapılacağı olabilir. Eve giren gelirin nasıl harcanacağı, nasıl idare edileceği meselesinden olabilirdi. Boş vakitlerin nasıl geçirilmesi gerektiğinden olabilirdi sorun. Ya da cinselliğin nasıl yaşanacağı ile ilgili, sıklığıyla vesairesiyle ilgili sorunlar, en sık yaşanan sorunlar. Belki dinleyicilerimiz böyle zihinlerinde böyle bu kategorilerde tek tek kendilerini bir check edebilirler. Biz bu konularda tartışıyor muyuz? Evliliği etkileyecek de düzeyde anlaşmazlığımız var mı diye belki buradan başlayabilirler. İki, sanırım o kavga paternlerini bulmaya gelecek sıra. Ama onu da dilerseniz hani bir ara girecek, o ara girmesin. Önemli bir mesele. Aradan sonra da ona başlayalım.
Olur.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dinleyenlerimiz tekrar merhabalar. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda eşler arası kavganın öyküsünü, anatomisini konuşmaya ve nasıl engellenebileceğine dair konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce bir uzlaşmazlığın küçük bir uzlaşmazlığın yıkıcı kavgaya nasıl dönüşebildiğine dair o adımları anlamaya, tanımlamaya çalışmıştık. Aradan hemen önce de evlilikte en sık karşılaşılan 6 sorundan bahsetmiştik. Yani dinleyicilerimiz zihinlerinde böyle bir kategori yapmak isterlerse biz hangi alanlarda uzlaşamıyoruz, buradan faydalanabilirler ya da kendi ekleyecekleri şeyler de olabilir. Şimdi bir sonraki aşamada kendi kavga paternlerini, tartışma döngülerini nasıl anlayabilirler? Bu döngü patern dediğimiz şey de ne bu arada? Gerçi dinleyicilerimiz bu kelimeye aşinadırlar geçmiş programlardan. Daha önce de zaman zaman dile getirdik. Ama tekrar bir hatırlatmak gerekirse bu döngü dediğimiz şey, patern dediğimiz şey ne? Evlilikte hangi paternler göze çarpıyor?
Evet. Paternden, döngüden kastettiğimiz tekrarlayıcı şey aslında.
Evet.
Bir şey, bir hal. Evde kamera olsa, iki eşi tartışmalarını, kavgalarını kaydetsek aslında sanki bir tiyatro oyuncusu gibi aynı şeyleri tekrar tekrar yaptıklarını görebilirler. İşte bu tekrar tekrar olan şeye patern veya tarz diyoruz. Şimdi eğer Feyzullah bunu bir süreç olarak görürsek, bir sorun oldu, uzlaşmazlık yaşadılar, dile getirdiler, tartışmaya dönebilir, döndü, dönebilir, dönmeyebilir ama döndü. Kavgaya dönmeyebilir ama döndü. Yıkıcı kavgaya dönmeyebilir, döndü. Evden ayrılma daha kötüye gitmeyebilir ama gitti. Şimdi benim kanaatim çiftlerin her bir aşamasında ne yapacaklarını, bu süreci nasıl durdurabileceklerini bilmeleri lazım. Her bir dönem için ayrı işe yarayan müdahaleler var. Orayı geçince o müdahale işe yaramıyor artık. Bir sonrakinin yapılması lazım. Şimdi bence birinci aşama, eşler şu 6 tane dünyadaki sorun listesi var ya, bunun kendilerine ait formunu bilmeleri lazım. Çünkü diyelim ki ailelerle sorun yaşıyorlarsa onlar için ailede sorun nasıl yaşıyorunun bir hali vardır. Bu genel bir başlık. Eşlerin birbirlerinin ailesiyle ilgili sorun. Ama çiftlerde muhtemelen şöyle başlıyordur. Hani senin kız kardeşin ve annen var ya, hani şu bak yine şöyle yaptı gibi tetikleyici bir şey vardır, özelleşmiş bir şey. Veya diyelim ki eşlerin birbirlerine sorun olarak gördüğü, onu tetikleyen, tekrarlayan bir şey vardır. Bir nevi onun listesini bilmeleri lazım. Bak biz şu mesele olunca tartışmaya başlıyoruz. Şu cümle bizi harekete geçiriyor. Şu olay başlayınca bizde bu sorun haline geliyor. Bir nevi onun listesini bilmiş olmak bir farkındalık sağlıyor. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Diyelim ki bir kış günü virajlı bir yolda gideceksiniz. Don olabilir veya yağmur yağıyordur. Siz dersiniz ki bak dikkatli olmam lazım. Hem yağmur var, hem don var, hem yer kayabilir, hem de viraj. Bir özel dikkatle o virajı geçmeye başlarsınız. Zihniniz otomatikman bunu yapar. Aynı şey. Bak bu daha önce bu meseleden 10 kere tartışmıştık. Bak geliyor. Hı hı. Deyip bir farkına varmış olma onu durdurabilmeyi sağlar. O yüzden ilk önerim çiftlere kendilerinin sık tartıştıkları meseleye otursunlar. Şöyle bir listelesinler. Çok şey hani zor bir iş değil. Şu gün tartışmıştık bak şurada o olmuştu. Filan günkü tartışmada bak şu mesele vardı deyip böyle. Veya olan tartışmalardan sonra da yazabilirler. Güncel, ileriye yönelik liste, geriye yönelik liste yapabilir, ileriye yönelik. Bir listeleri olsun ve iki eş de bunun farkında olsun. Aha bizim hassas noktamız, bak bizim tartışmaya girdiğimiz mesele gibi. Böyle bir listeden haberdarlık olması lazım. İlk önerdiğim şey bu. Şimdi haberdar olmak her zaman çözmez ama en azından yumuşak girişi sağlar, bir farkındalığı sağlar. Sonuçlarını daha yumuşak olmayı sağlar. Bu uzlaşmazlık meselesi o aşamada kalabilmenin en güzel yolu sıralı bir şekilde derdini anlatmak. Bir taraf konuşuyor, sıralı konuşma tekniğinin en fazla işe yaradı. Belki burada tartışmada da işe yarayabilir bu. Kavga aşamasına geldiğinizde imkansız zaten. Uzlaşmazlık aşaması ve tartışma aşamasında sıralı konuşma. Sıralı konuşma tamamen şu. Meselemizim var. Bir eşim satrançtaki şey gibi. Sıralı oynama gibi. Bir onda sıra, bir onda sıra gibi. Bir eşe bu meseleyle ilgili kendi bakış açısını anlatması için eş izin veriyor. Bir çift buna tik tak demişti yani. Biri konuşurken diğeri dinliyor. İnsanları kendi haline bırakırsak en fazla 3 dakika 5 dakika konuşuyorlar. O kendi bakış açısıyla meseleyi anlatıyor. Diğer taraf daha onu dinliyor. Eşim ne demeye çalışıyor? Anlıyor. Laf yetiştirmeye çalışmıyor kafasında. Hani onu söyle söyledi ama bak şimdi bana sıra gelince şöyle çakacağım gibi. Boks maçından olmaktan çıkarıyor şeyi, hali. Eşi ne demeye çalışıyor? Niye böyle hassas? Onun bakış açısını anlamaya çalışıyor. Sonra da kendi diliyle, ben diliyle eşine saldırmadan, onu savunmaya itmeden kendini anlatıyor.
Yani konuşmaya başlayan kişi muhatabını, eşini anlatmayacak. Eşinin şeyinden bahseden şöyle yaptım, böyle yaptım, şöylesin değil. Ben böyle hissettim. Böyle olunca ben böyle düşündüm. O yüzden böyle yaptım. Sen şöyle deyince ben böyle... Yoksa sen bak şurada da şöyle yapmıştım, böylesin, şöylesin diye kendi bakış açısını ve kendi derdini anlatsın.
Aynen o.
Dinleyen de eşim ne demek istiyor, ne hangi konuda hassas, neden böyle tepki vermiş olabilir diye dinleyecek. Ama araya girmeden sadece soru sormak için girebilir araya.
Evet. Anladığını göstermek için. Daha net anlayabilmek için.
Evet.
Şimdi birinci teknik bu. Feyzat, benim kanaatim burada işe yarayabilecek ikinci şey... Eşler arası farklı düşünmenin kaçınılmaz olduğunu
bilmek
ve kabullenmek. Yani bazı pozisyonlar defalarca tartışılsa bile o kişinin dünyasından öyle geliyordur. Mesela diyelim ki evin dağınıklık düzenlik meselesi, paranın harcanması meselesi. Geçen haftalarda konuştuk ya, şimdi sizin mizaç özelliğinizden biri diyor ki parayı diyor, İşte biriktirelim, gelecekte çocuklarımız var, işte lazım olacak. Biz de diyor ki, ya öyle hep geleceğe hazırlanıyoruz ama bu parayı hiç şimdi kullanmıyoruz. Bak ihtiyaçlarımız var. Biraz da mutluluğumuz için parayı kullanacağız. Hep gelecek adına bugünü feda etmeye. Şimdi veya dağınıklık düzenlik. Biri düzenliği çok seviyor, biri bu kadar düzenlik fazla geliyor. Biraz hafif dağınık. İkisinin farklı hali. Şimdi bu... Tekrarlayan kavga listelerinde olabilir. İki, buradaki meseleyi çözemezler. Tamam. Kabul etmeleri gerekir. Şimdi bu aşamadaki en önemli şey o. Ya benim eşimin mizacı, yapısı böyle. Benim de yapım böyle. Ya bu kadarını tolere etmek. Bu farklılığı tolere etmek, kabul etmek. Tamam. Orada bırakabilmek.
İki tarafın da birbirinin bu mizacını kabul etmesi.
Kabul etmesi. Şimdi bir kısım meseleyi de burada tutabiliriz. Bu ikisini yaparsak o farklı bakış açısının olabileceğini tolere edebilmek işin tartışmaya geçmesini engelleyebilir. Uzlaşmazlık düzeyinde bırakabilir.
Ya da bu farklılığın tartışılsa bile yıkıcı kavgaya dönüşmesini de engelleyebilir.
Aynen öyle. Ama benim tartışmadaki bu ikisi var. Aldık iki taneyi. Tartışmada eklememiz gereken üçüncü müdahale tekniği kesinlikle suçlamamak.
Evet.
Bak, suçlamaya başladığın zaman, böyle karakterine saldırdığın zaman, eleştirdiğin zaman o karşı savunmayı dile getiriyor.
Şimdi mesela hocam buna bir örnek verelim. Hayali bir örnek, kendi şeyimizden değil, terapi gruplarımızdan değil ama orada da sık verdiğim örnek. Şimdi Ahmet Bey, Ayşe Hanım bir davete gitmiş olsunlar. Hı hı. Bu davetten dönüyorlar. Ayşe Hanım'ın suratı asık. Böyle yüzünden düşen bin parça. Yüzü sirke satıyor derler ya. Hı hı. Ahmet Bey fark ediyor, soruyor ne oldu diyor. Cevap yok. Neyse bir iki kere daha sorduktan sonra artık eve geliyorlar. Tekrar sorunca artık Ayşe Hanım patlıyor. Sen zaten diye başlıyor. Sen zaten beni başkalarının yanında rezil etmekten zevk alırsın diye bir girişte bulunuyor. Tam bir sert başlangıç ve suçlama. Çünkü niye? Sen diye başlıyor bir sefer. Başkalarının yanında beni rezil etmekten zevk alırsın diyerek onun zihnini okuyor. Bundan zevk aldığını düşünüyor. Ve hep diyerek, hep başkalarının yanında diyerek de aşırı bir genellemeye gidiyor. Şimdi bunu duyan Ahmet Bey, eşinin derdini anlamaktan çok uğradığını düşündüğü haksızlığı bertaraf etmek ve bu tartışmadan galip çıkmak için kendini savunmaya başlıyor. Çünkü o sırada Ahmet Bey de öyle olmadığı durumları zihninden geçiriyor. Ve bir kere zevk aldığını söylediği için saldırılmış hissediyor ve ikna etmeye çalışıyor belki ya da karşı tarafa o da saldırmaya başlıyor. O uzlaşmazlık ya da o kalp kırıklığı, incinme, o tartışma zaten sert başlamış ve belki de yıkıcı kavgaya, küsmeye kadar gidecek bir şekilde.
Orada duygular da harekete geçmeye başlıyor. Evet. Onu söylerken o şeyleri yüzüne öyle bir söylüyor ki
nefret bakışları.
Nefret bakışıyla veya suçlayıcı o beden dilini de ona göre çeviriyor. Yani bu tartışma aşamasının en önemli şeyi bunları azaltmak.
Peki burada mesela eşlerin, yani Ayşe Hanım şöyle yapsaydı, işte yüzü asık yine gelmişler eve, kırgın ya da biraz yine sert bir tonda da olabilir ama kırgınlığını belli edecek şekilde, işte Bey ya da Ahmet neyse, işte Osmanlıların yanında bana şu lafı dedin ya, ailenin yanında bana şu lafı dedin ya, ben çok kırıldım ona, hiç beklemezdim. Geçen de böyle yapmıştın, hani bir şey demedim ama yani yine böyle yapman beni çok kırdı. Hiç yakıştıramadım ya da işte çok üzüldüm. Neyse, kendi o duygusunu biraz sert de olabilir, öfkeyle de olabilir ama derdini anlatacak şekilde deseydi belki Ahmet Bey o sırada bir adım geriye, öyle mi demedim ya, affedersin farkında değildim ya da aslında ben onu öyle demek istememiştim, böyle kırıldı, üzüldüm, bunu duyduğum için senin üzülmüş olmana, kırılmış olmana üzüldüm deyip belki onarmaya çalışacak ve belki oradan hani bir daha kolay uzlaşıya ya da onarmaya gidilecekti. Tabii. O yüzden şeyde konuşmaya başlarken o düşünce, bilişsel o çarpıtmaları, düşünce çarpıtmalarını kullanmadan, genellemeler yapmadan, zihni okumadan da başlamak lazım ya da konuşmanın devamında diye düşünüyorum.
Çok güzel bir örnek verdin. Çünkü bunların yapılmadığı hal artık iki şey, karşılıklı suçlama, hele birbirine kötü şeyler de söyledin, onu savunmaya ittin, artık dönülmez nokta geliyor.
Aa, bu sopayı sen de bana vur diyorsun.
Evet. Zaten o noktaya gelince artık onun alarmı şu, beden harekete geçti. Kalbin hızlanmaya başladı, nefesin hızlanmaya başladı. O biraz önce anlattığım şey. Artık burada o şimdiye kadar anlattığımız 3-4 tane şey mi anlattık?
Evet.
Artık hiçbir şeyin imkanı kalmadı.
Kalmadı.
Bitti. Kavga aşamasına geldiğimiz zaman konuşmanın imkanı kalmadı. Anlamamız gereken şey bu.
Evet. O zaman bir özetlersek, bir uzlaşmazlık olduğu zaman önce iki tarafta kendi bakış açısını söylemeye başlayacak ama zihinde de temelde de bu bir mizaç özelliği ise eğer, önce iki tarafta bunu, birbirinin mizaç özelliklerini, bu farklı bakış açısı olabileceklerini, uzlaşamayabileceklerini kabul ederek başlayacak.
Evet.
Zihinlerin altyapısında bu oluşmuş, evet, olacak. Farkındalık. Evet. Derdini birbirine anlatacak. Bölmeden kendi halini, kendi bakış açısını anlatmaya çalışacak. Sonra hocam,
o suçlamamayı yapacak. O bilişsel çarpıtmaları derdini doğru anlatacak.
Doğru anlatacak.
Karşıdakini kışkırtmadan. Artık bunları yapamadılar. Bedenleri harekete geçti. Sesleri yükselmeye başladı. Artık birbirlerine saldırı moduna geçtiler. Artık kavga ediyorlar. Konuşmuyorlar. Yani kim dertlerini anlama veya anlamlandırma meselesi kalmamış. Artık kim kimi yenerse, kim kimi bastırırsa, kim kime gücü yeterse, içindekini kontrolsüz dökmeye başlarsa artık bu kavga halidir. O bahsettiğimiz 4 teknik de artık işe yaramaz. Geçti. Burada artık işe yarayabilecek tek şey neredeyse bir ara vermek.
Hı hı.
Ara vermek. Bir en az 20 dakika, bence 1 saat. Mola tekniğini uygulamak. Mola tekniği o aşırı uyarılmış beden halinin normale dönmesi için bir saat birbirinden ayrılmak. Geriye döndüğünde o sıradaki kişilerin kendi kendini sakinleştirmesi, geriye ayrılması, önceden de planını yapması, yoksa çekip gitti oluyor. Onun hazırlığını yapması, önceden biri diyelim ki ayrı odalara gidebilirler, biri dışarıya çıkıp biraz yürüyebilir ama bunu önceden anlaşmaları lazım. Sonra çıktıklarında, geldiklerinde havadan sudan konuşacaklar ama kavga ettikleri meseleyi 24 saat sonra konuşacaklar.
Hı hı.
Bu dönemin işe yarayabilir tek tekniği bu. Veya çok az insanın daha yapabileceği, gücü yetebilecek insanların çok büyük şefkat mümkün olduğunu düşünüyorum ama zor bir şey. Bu hale geldiğinde eşine çok güçlü bir şekilde sarılarak hani onu duygusal bir sakinleşme şeyine geçmek. Aslında bu da şeyin alternatifi, yapabilirlerse o ayrışmanın şeyinin ötesindeki şey o. Çok büyük bir duygu şeyiyle, sevgi ve şefkat içeren bir halle eşine sarılarak onu teskin etme gücü. Ben bunu yapabilmenin de mola tekniğinin alternatifi olabileceğini düşünüyorum. Ama çok zor iş.
Zor. Yani diğer hani alanlarda hani her çok bir sorun yaşamıyorlar ama böyle çok zaman zaman sert diyaloglara girebiliyorlar ama aralarında birbirlerine bakış açıları aslında olumlu. Birbirlerinin iyi insan olduklarını, iyi eş olduklarını da düşünüyorlar. Olumlu bir bakış açısı var. O zaman yapmak biraz daha kolay olabilir.
Birisi çok bir öfke haline girdi. Aha. Birisi çok yoğun bir duygusallığa girdi. Ama diğerinin gücü ve şeyi var ise eşini büyük bir sevgi ve şefkatle tatlı bir şekilde kucaklayıp sakinleştirebiliyor ise bu da aslında mümkündür.
Evet.
Ama bunu denediniz olmuyor. İtiyor zaten birbirinizi. Hı hı. Bazı insanların o bedenle o hale gelmiş olmaları hem bunu kabul etmelerine imkan vermez hem de diğeri de bundan etkilendiği için bunu yapabilme kapasitesi genellikle olmaz. Hı. Ama olabilirse yani eşiniz diyelim ki tartışma noktasından kavgaya gidiyorsunuz. Vehameti gördünüz. Birinin yüreği büyük, sevgisi büyük, şefkati büyük. Eşini sardı, sarmaladı, kucakladı. Kadın veya erkek sakinleştirdi. Kendini ve eşini de sakinleştirdi. O sevginin, merhametin gücünü kullandı. Ara vermenin alternatifi olabilir.
Olabilir. Yani belki dinleyenlerimiz hani böyle eşleri yapıyorlarsa böyle bir şey. Böyle hemen hani onu da anlıyorum. Yani öyle bir şey oluyor ki uzaklaşmak istiyor eşler. Bir diğeri bırakmıyor mesela. Hani bir sarılmak, bir şey yapmak istiyor ama benim de genelde tavsiyem oluyor. Bırakın sarılsın. Hani kırgınlığınız bir olabilir. Onu konuşacaksınız zaten. Ama o sarılma şeyini reddetmeyelim çok fazla. Eşiniz hazır gelmişken sarılmak istiyor, sizi durdurmak istiyor bir şekilde öfkeyi hani onarmak istiyor. Bir izin verin. Hani siz çok içten sarılmayabilirsiniz ama en azından itmeyin. Elinizle itmeyin. Kırgınlığınızın olduğunu tekrar edin. Onu sonra konuşacaksınız zaten. Ama böyle birbirimizi çok itmeyelim. Bazı eşler çünkü bunu deniyorlar. Öyle bir anda bir sarayım, bir sarmalıyım ya tamam hadi sakinleşelim. Diğeri çok kırgın ve kızgın olduğu için itebiliyor. Buradan belki böyle bir tavsiyemiz olabilir.
Yürümezse, itmeyin. Evet, itmeyin. Kabul edin. Eşinizde eşlerden biri bunu yaptığında hani bu şeyde olur ya anne ile çocuk arasında olur. Çocuk bir şey yapar. Anne ona kızar. Çocuk ağlar. Anne terlik atar bir şey olur. İkisi şey yapar. Çocuk ağlayarak annesine sarılır. Anne ağlayarak kucaklar.
Evet.
Tamam. Şimdi buradaki o sevgi ve şefkat birbirinden kopamama son noktada kavga ettiği de sığınacağı kişinin de aynı olması. Aralarında ayrılmayacak kadar güçlü bir bağ olması böyle bir şeyi mümkün kılar. Ama bu doğrusu bir iki denemede olmuyor ise mola tekniğine geçmek lazım.
Evet. Bir alternatif olarak sunduk ama herkese uymayabilir.
Uymayabilir.
Uymayabilir yani her durumda.
Uyabilecekse yapılabilir. Çünkü bunun da daha bir insani boyutu var aslında.
Evet.
Daha hoş bir sevgi gösterisi, sıcaklık, tüm yoğun duyguları, onarma gücü de var.
Yani o böyle şeyi biliyoruz. Şey. Oradaki bazı mutluluk hormonlarının salındığını biliyoruz. Yani endorfin gibi sarılma esnasında vücudumuz otomatikman bunu salgılıyor. Bunun da bir gücü var. Bunu bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış diyebiliriz.
Evet, ama bunu yapamazsak mola tekniği.
Tabii mola tekniğini yapacağız. Peki hocam vaktimizin de sonuna geldik. Belki sonraki programlarda yine buralara atıfta bulunup biraz daha derinde tekrar konuşabiliriz. Kalan meseleleri çünkü birkaç belki programa sığması gereken bir mesele. Sizin atölyelerde belki birkaç saat anlattığınız bir mesele. Biz burada 40 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Elimizden geldiğince Evet, kıymetli dinleyenler, bu akşamki programın sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar, esen kalınız efendim.
Hayırlı akşamlar.